Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da, Genç Zamanı programında ben Salih Yüzgenç.
Ben Alaaddin.
Bu haftaki birlikteliğimize de başladık. Tabii biliyorsunuz ki Türkiye'de gündem deyince, gençlik deyince çok fazla meseleden bahsedebiliriz, çok şey konuşabiliriz. Özellikle gündem konusunda. Gençlik sanki böyle gündemin de dışında gibi gözükebiliyor birazcık ama aslında olayların bizzat içerisinde. Yani hani böyle değişik bir giriş yapmış oldum Alaaddin ama aklıma şu geldi. Şimdi mesela seçimler oluyor, tamam mı? Seçimlerde şunu diyor muyuz? Yani işte orta yaşın oyu falan demiyorum mesela. Yaşlıların oyu falan demiyoruz. Ha, belki seçim kampanyalarında siyasetçiler bunu gözeterek işte konuşmalar, söylemlerde bulunuyorlar ama 18 yaşından sonraki herkes oy kullanabiliyor.
Evet.
Ya da işte yani İslamiyet'e göre diyelim. İşte Blue Çağlarına giren herkes artık mesul, kendinden sorumlu. Öyle bir durum varken biz gençliği böyle sürekli ayırıyoruz. O enteresan geliyor yani bir açıdan.
Ama ben şuna bağlıyorum. Belki çok hani yenilikçi bir düşünce gibi değil ama şerh etmek açısından söylüyorum. Artık insanlar belli bir yaşı geçtikten sonra onları değiştirmek, dönüştürmek zor. Bunu çok iyi bilirsin. Doğru mu abi?
Doğru. Hı. Evet. Çok şahit olduk buna.
Evet. Yani yenilikler, hayatındaki değişiklikler onun fikri dünyasını büyük ölçüde değiştirmez. Yani artık oturmuş kalıpları vardır. Kabullendiği gerçekler vardır ve o gerçeklerin dışarısına çıkmaz. Ama gençler sürekli bir yenilikle geliyorlar. Sürekli jenerasyon değişiyor. Ve dolayısıyla yepyeni, belki daha önce hiç karşılaşmadığımız düşüncelerle geliyorlar. Onun için orta yaşın vereceği oy 3 aşağı 5 yukarı belliyken veyahut da onu etkileyecek parametreler belliyken gençliğin meylini, temayülünü etkileyecek parametreler sürekli değişiklik gösteriyor. Ona göre sürekli yeni politikalar üretmek gerekiyor.
Evet. Bu konuda zaten yok aynı fikirdeyim. Yani siyasi propaganda anlamında ya da faaliyet anlamında, söylem anlamında bu işe yarıyor. Ya yani bir siyasetçinin işte genç imajı vermesi, ne bileyim işte ben gencim diye kendini gösterebilmesi mesela gençlerde yankı buluyor. Hani hiçbir genç teknolojiyle arası çok iyi olmayan ya da kendisini çok sosyal medya dilini anlayamayan bir siyasetçiyle kendini bir göremiyor. Yani ben sorduğumuz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bunu söylüyorlar yani.
Evet.
Yani mesela bir siyasetçi bilgisayar oyunuyla alakalı tweet atmıştı bir zamanın. İşte bu LOL vardı ya, League of Legends. Bayağı oldu o. Onunla alakalı benim ev arkadaşım, bu sırada çok farklı bir görüşteydi kendisi. Abi dedi ya müthiş falan dedi böyle. Şok olmuş yani. Çok hoşuna gitmiş.
Çünkü kendisini anlayan birinin olabileceğini
evet.
görüyor.
Geçen gün de bir tane dernek işte WhatsApp grubundan konuşurken şöyle bir şey söylediler. Gruba yazdılar. Hani sizce Türkiye'nin işte Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanların sorunları nelerdir diye. Böyle bir soru attılar. Herkes işte görüşünü paylaşsın diye. Ben de çok konuşmuyordum normalde de öyle. Dayanamadım şey yazdım. Anlayamamak yazdım, tamam mı? Anlayamamak. Niye falan filan. Ya çünkü şöyle anlayamamak mevzunu şimdi biz mesela İslamiyet'in ya da Müslümanların dünyada ve Türkiye'de sorunları ne deyince herkesin aklına şunlar geliyor. Ahlak sorunu, kardeşlik sorunu, para sorunu, aile sorunu. Bunları sokaktaki insan da söyler gerçekten. Yani ilk 100 tane madde yaz desek ilk ona bunları yazarsın zaten. Bunlar hakikaten var yani. Ahlak herkesin sorunu şu an. Bu kadim bir sorun. Yüzyıllardır olan bir sorun. Ama anlayamama sorunu ahlak sorunundan bile bir tık önde bence şu an. Anlayamama. Yani niye anlayamama? İşte gençleri anlayamama değil. Büyükleri anlayamama değil. Yani ne yaptığını anlayamama. Ne konuştuğunu anlayamama. Yani biz bunu hep kurumsallıkla, sistemli falan filan söylüyoruz ama işte siyasete bakıyorsun farklı bir yansıması var. Sivil toplum kuruluşlarına biz genelde konuşuyoruz seninle. Onlara bakıyorsun farklı bir yansıması var. Faaliyet yapıyoruz. Gerçekten niye yapıyoruz o faaliyeti? Bak belki bu soruları 5-6 sene önce biz de kendimize çok sormadık. Ben de çok sormuyordum yani hani dünya niye böyle, bu işler niye böyle falan gibi çok sormuyordum ama zaman geçtikçe bazı şeyler kafada oturunca insan soruyor. Ya diyorsun ki abi Covid sürecinde, pandemi sürecinde Türkiye'de yüzlerce STK var. İşte 100'e yakın İslami söylem güden, İslami düşünce güden çok güçlü çalışan STK var. Mesela işte bültenlerini falan yaptık onların. Orada mesela bakıyorsun ya çok güzel faaliyetler, harika faaliyetler ama bu benzeşme niye? Yani niye farklılaşamıyoruz? Niye farklı alanlarda çalışma yapamıyoruz?
Sana bir hikaye anlatayım.
Ya mesela bak şu çok enteresan, çok affedersin. Aa bak hayvan hakları. Bak hayvan hakları, kadın meselesi, yani kadın hakları falan. İşte bu feminist tarafın şu an çok köpürttüğü. Bir de mesela lösevi falan. Hani ismini de verdik burada ama lösevi mevzusu. Mesela bu konularda bize sanki bunlar niye bir antipatik konu geliyor, anladın mı? Bana çok garip gelir bu mesela gerçekten hala bile. Ve enteresandır. genç diye şu an bizim tefe koyduğumuz, hani bu gençlerden mücecik olmaz falan filan de bizim sürekli vurguladığımız ironik bir şekilde. Adamların da gençlerin de hani kendi mahallemizin dışındaki insanların da en çok hassas olduğu konular şu 3 konu yani 2-3 konu gerçekten. Yani hayvan konusu.
Ki, doğa.
Doğa katıl. Konusu bak o da önemli, o da var, o çevre konusu. Bakıyorsun yani bizde bir şey çıkamıyor yani gerçekten maalesef. O da enteresan geliyor bana.
Sana minik bir hikaye anlatayım mı abi?
Tabii.
Şimdi biliyorsun tırtıllar bir abimizin de çok sevdiği bir hayvandır.
Evet. Kulakları çınlasın.
Tatlıdırlar. Evet. Şimdi bu tırtıllar karınları aç olunca ne yapıyorlar biliyor musun? Önündeki başka bir arkadaşını takip ediyorlar. Biliyor ki o yemeğe gidiyor. Ben de onu takip edersem ben de yemeğe ulaşırım diyor. Tamam mı? Bunları mesela düz bir hat üzerinde koy. Hemen düz bir hat halini alıyorlar ve arkasının önündekini takip ede yemeği buluyor bir şekilde. Sonrasında bu tırtılları alıyorlar abi. Böyle kasnak şeklinde bir dairenin üzerine, bir çemberin üzerine oturtuyorlar ve hepsini arka arkaya düzüyorlar. Ortalarına da bunların en sevdiği yapraklardan güzel mükellef bir sofra hazırlıyorlar
karışık,
bunlara.
Karışık yapıyorlar bir tane.
Evet, bir karışık yapıyorlar ortaya. Sonrasında bu tırtıllar başlıyorlar abi tık tık tık dönmeye. Her biri bir önündekini takip ediyor. Biliyor ki öndeki muhakkak yemeğe gidiyor ve ben onu takip edersem ben de yemeğe ulaşırım. Fakat sonra ne oluyor biliyor musun? Bunlar uzun süre dönüyorlar dolaşıyorlar. Açlıktan fakat hep ölüyorlar. Aynı yerde dönüyorlar ve sonrasında açlıktan ölüyorlar. Ortada mükellef bir sofra olmasına rağmen o alışkanlıkları dolayısıyla hiçbiri o nimete erişemiyorlar. Evet. Neden? Çünkü bir tanesi belki fizyolojik olarak mümkün değildir ama kafasını kaldırsa da sağına soluna baksa, şimdi çember üzerinde olduğu için, sağına baksa o mükellef sofrayı görecek, öndekini o takip etmeyi, o geleneksel bir şekilde artık ona verilen o şeyi mesela kırsa, tabii bunun tabii çok farklı boyutları vardır, yanlış yere gitmesini istemem lafım ama, o sofraya erişecek. Evet. Şimdi bizim yaptığımız şey de o. Biz geleneksel olarak bize gelen şeyleri alıyoruz, muhafaza ediyoruz. Fakat bunun üzerine yeni şeyler koyma noktasında birazcık şey davranıyoruz, çekingen davranıyoruz.
Cesur değiliz.
Ve yeni adımlar nasıl atabiliriz? Buna dair herhangi bir şeyimiz yok. Ufkumuz yok. İşte başkaları neler yapmış? Yani şöyle adamla aynı şeyi düşünmüyorsun diye, adamla farklı düşüncelere sahipsin diye.
Heh, aynen sen, bu çok önemli.
Sen gidip de onu ondan niye iyi bir şeyi almıyorsun? Ve aslında ondan belki alman gereken şey senin kültür kodlarında veyahut da işte inancın içerisinde yer alan bir davranış belki.
Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Geçenlerde yine bu işte LGBT mevzu falan tekrar gündeme geldi. Sürekli köpürtülüyor biliyorsun. İşte bununla alakalı çok şey söylüyorlar. Yok işte Amerika'nın oyunu, şunların oyunu sürekli işte. Doğru evet yani şu an rüzgar, dünyadaki rüzgar. Bu kültür emperyalizmin etkisi falan oraya doğru bir şekilleniş var. Yani bunu tekstilde görebilirsin, bilgisayar önlerinde her yerde bunların örnekleri çıkıyor. Sinemada özellikle.
Tabii.
Bunu inkar etmiyoruz. Hepimiz farkındayız ama şu var. Şimdi mesela ne yapmış o kendini işte LGBT olarak adlandıran grup? Ne yapmışlar? Demişler ki gökkuşağı bizim. Renkler bizim. Ya mesela hatırlıyorsun işte bizim ortak olduğumuz WhatsApp grubunda falan da konuşuldu o konu. Orada mesela burada açık söyleyeyim. Yani o grupta olanlar da dinliyorlarsa yanlış anlamasınlar ama. Orada mesela bir abimiz hani ya bu gökkuşağı aslında bizim de gökkuşağımız demeseydi orada linç büyürdü mesela gökkuşağına karşı. Onu da biliyordum yani. Vallahi hatta bir başka bir şeyde söyledim yani. Çünkü bizde bu var ya mesela birinden bir şey bekliyoruz tamam mı? Hani bir şey söylesin. Abi gökkuşağı bana göre çocukluğumun şeyi abi. Çocukken ben LGBT falan mı biliyordum? Bak, ben çocukken yağmur yağında gökkuşağına bakardım. Renkleri görürdüm. Bak,
tırtılların hali öyle.
Evet.
Koyunların hali böyle. Birisi mesela önden uçurumu atlasak hepimiz o uçuruma atlıyoruz.
Evet, şu an neye? Zülfiyar'la baş başayız Alaaddin. Zülfiyar'a çok sağlam dokunuyoruz
hayır,
olsun.
Hayır sana söylüyorum.
Evet.
Bizde de aslında aynı durum var. Yani öndeki adam iyiliğe giderse biz hurra iyiliğe gidiyoruz. Öndeki adam birazcık daha böyle aslında istemeden de kötülüğe giderse hurra biz de onun peşinden devam ediyoruz. Ama şöyle oturup mesela oturalım biraz düşünelim. Acaba bunun artıları neler eksileri neler önümüze bir kağıda alalım. Bunu yapalım. Yani böylelikle belki daha sakince ve daha sağlıklı bir şekilde bir filtreden geçirme imkanına sahip oluruz.
Evet. Çok doğru söylüyorsun. Haklısın. Bazen böyle işte söylediklerimiz sert, çok eleştirel de anlaşılabilir. Ama biz genciz sonuçta ve gençlik programı yapıyoruz burada. Bunları söyleyeceğiz. Ha bu söylediklerimizden rahatsız olan, kendisine de hisse çıkaran varsa.
Hayır, şöyle de olabilir. Hani bunlar daha genç. Bunların tabii daha zaten, görecek ya, görecek çok bak, ben şöyle, çok yolu şöyle var. Şey bunlar daha bir şey görmedi
tabii,
dünya.
2014'te biz programa başladık. Lütfü abiyle yapıyorduk. Lütfü Arslan abimizle. Ben genelde soruları soran kısımdaydım. Sonra zamanla Lütfü abi dedi ki işte Lütfü abi gibi abilerin gerçekten bu büyüklüğüdür yani. Yani kardeşim Salih'im dedi siz devam edin. Biz ne yaptık? Alaaddin'le yapıyoruz mesela. Hakikaten şu anda böyle daha kendi dilimizi de kendi düşüncelerimizi daha fazla söyleme imkanı buluyoruz. Ya bu Lütfü abi gibi hani ön açan, gençlere yol açan ve siz de bir şeyler yapın diyen insanların vesilesi hakikaten öyle yani. Bunu inkar edemeyiz yani.
Razı olsun.
Murat Karaman, Murat abiler. Hani onların imkanları bunlar. Erkam Radyo bize bu imkanı sağladıkları için. Ama şöyle bir durum var. Şu bir gerçek. Abi bu abiler bize imkan sağlıyor. Ama biz bu imkanı kullandığımızda ne oluyor mesela? Başka yerlerden bazı sesler geliyor diyelim. Ya gençler çok ahkam kesiyor. İşte bu bana garip geliyor. Ya oy verirken oyum geçerli. Öldüğümde, mezara girdiğimde, kabre girdiğimde, sorgu melekleri geldiğinde günahlarım, sevaplarım Allah indinde geçerli. Ama ben burada kendi görüşümü paylaştığımda konuşma. Ahkam kesme.
Bir de şu
ya
da
abi,
var.
Abi ben o zaman yaşamayayım. Yani ben 30 yaş altında Türkiye'de silelim. Hani bir gençlik skalası var ya 14-29. 29 yaş altında şu an bir silelim Alaaddin. 30 yaş üzerine oynayalım. Çıkalım burada diyelim ki abiler evlenmemiz lazım. Ya evlenmemiz lazım da nasıl evlenecek adam? Gel bakalım hadi bunu konuşalım. Burada 2 saat evlilik üzerine konuşabiliriz.
Yani bahsettiğimiz kayıp neslinde müsebbibi bu düşünce değil mi? Bu zihniyet evet. Değil mi? Sürekli hocalar anlatırlar, peygamberimizi anlatırlar, sahabileri anlatırlar. Peygamber Efendimiz ihtiyarlar heyetiyle mi bu dini yaydı?
Aynen öyle, evet.
Orada sahabi gençleri ballandırarak anlatırsın. Sen kendi gençlerine burada güvenmezsin, inisiyatif vermezsin. Onların söylediği sözleri sus, sen bilmezsin. Senin aklın yetmez, büyüyünce anlarsın, büyük resmi gör dersin. Yani
evet.
Bu hakikaten tutarsız ve bizim iman ettiğimiz, inandığımız şeylere de aykırı şeyler olduğu kanaatinde.
Yok kesinlikle. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsun işte Lütfü abimizin de bir kitabı vardı. Genç Peygamber ve Genç Dostları diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç. Yani zaten 40 yaşında peygamber oluyor. Ama bizim biliyorsun, yok şu var.
Hayır şöyle olsa şimdi mesela.
Yok 60 yaşında peygamber. Ya,
bu zihniyetle olsa sen bilmezsin. Nereden bileceksin Allah'ı falan. Peygamber Efendimiz böyle şeyler gelebilir yani.
Ya abi şimdi hep örnek veriyorum. Musab bin Umeyr deniyor. Halid bin Velid deniyor. İşte hep sahabe-i kiram. İşte Hazreti Ali Efendimiz. Hepsi genç abi. 12 yaşında İslam'la tanışıyorlar 12-13 yaşında.
Evet.
Şimdi sen böyle sahabelerden, böyle güzel insanlardan bahsediyorsun. Örneklerini veriyorsun. Harika, çok güzel, eyvallah. Ama biz burada yani hani tabii bizim söylediklerimiz şey anlaşılmasın ya. Böyle sürçülisana ve zülfiyare dokunmamaya çalışıyoruz ama şu var. Kendi içimizde bile bir eleştiri mekanizması kuramıyoruz maalesef. Bu yüzden de az önce bahsettiğimiz mevzuda olduğu gibi. Yani çevre konusu, sokak hayvanları konusu, feminist grupların, Türkiye'deki özellikle kolektif olarak kendini yorumlayan bazı grupların, sosyal hareketlerin ve yani nasıl söyleyelim, biraz da marjinal etkideki sosyal hareketlerin çok köpürttüğü işte kadın konusu gibi konular aslında bizim temel konularımız. Yani bunlar hem dinimizde çok hassas olarak bakılan konular değil mi?
Evet.
İşte Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden mesela bahsediyorlar. Yani yanlışım varsa düzelt. Mübareğin mesela işte hayvanlarla alakalı, sokak hayvanlarına yaptığı hizmetle alakalı. Yani müthiş şeyler anlatılıyor. Yani kıssalar anlatılıyor. Abi çok güzel, Allah razı olsun. Ama bak şimdi tabii ki bazı hayvanların necaset tarafları var. Dokunamıyorsun, sevemiyorsun, eyvallah da.
Evet.
Ama bizim mesela bir hayvanla alakalı, bir sokak hayvanıyla alakalı bir çalışmamız var mı Alaaddin? Yani niye yok abi, bak gerçekten ben bunu anlamıyorum bak. Niye yok yani? Hani niye yok? Bizim sokak hayvanlarla alakalı tek çalışmamız ne biliyor musun, söyleyeyim mi? Kurban Bayramı. Ya gerçekten. Ya,
sokak hayvanı mı kurban?
Hayır hayır, kurban yani hayvanlarla.
Ya,
hayır. Şöyle döngü olarak da şu var, işte kemiğini falan hayvanlara veriyorsun. Sosyal döngü oluşturuyorsun. Ya bak ilginç ya gerçekten. Ya bu eleştirileri de böyle keşke şöyle bak, bir dinleyip biri şey dese
abi,
ya.
Abi iman ettiklerinde Abdullah bin Mesud'la Zübeyir bin Avvam 16 yaşındaymış. Musab bin Umeyr 18 yaşındaymış.
Hazreti Ali.
Ubeyde bin Cerrah, Hazreti Ömer.
Onlar
iman ettiklerinde 25 ila 31 yaş civarındaydılar
bak,
diyor.
Bak mesela ben 29 yaşındayım. Sen işte 26-27 yaşındasın, tamam mı? Abi bak biz onlardan büyüğüz ya. Hey bak, Hazreti Ömer'den büyüğüm yani. Düşünsene yaş olarak şu an. Hani Hazreti Ömer Müslüman olduğunda ki yaşıyla ben ondan şu an büyüğüm yaş olarak. Ve ben konuşamıyorum yani. Ha kimse bana sus demiyor da ciddiye de almıyor ama. İlginç yani. Ya mesela şöyle bir şey var bak, bunlar çok ilginç eleştiriler.
Tabii ki yani mukayese manasında değil
ya,
bunlar
tabii
ama.
Tabii ki. Ya tabii ki. Ben yaş indiğinde söylüyorum bunu. Akıl zeka olarak zaten başka bir şey orası. Yani sahabe efendilerimizin dünyası başka bir dünya. Onu bu haddimize bile olmaz da. Ama şu var yani, yaşsa mevzu, hani görüntü ise, yüzde çıkan sakalsa, saçlardaki beyazlarsa bende daha fazladır yani. Ama sen kardeşim ya bu işte bu çocuklar bu işi biliyorlar ya, bana bunu demesin kimse ya. Bu çocuklar işte, bana bunu kimse demesin abi. Teknolojiyi bunlar biliyor falan demesin kimse. Ya ben bir şey söylediğimde, biz bir şey söylediğimizde ya bunlar ne hakem kesecek ya, bu çocuklar da işte boş boş. Ya bu dil küstürüyor. Bak biz küsmedik. Hani çünkü biz dediğim gibi yani işte bu radyo frekansı, Lütfü abi gibi buradaki imkanı sağlayan abilerimiz gibi güzel insanların bize şeyleri oldu, vesileleri oldu. Ama küsen çok insan var. Ya küsen burada 180 tane adam sayarım yani. Ki küsme potansiyeli taşıyan adamlardan biriydik yani biz de zamanında. Hala bile her an küsebilecek gibi durumlarımız olabiliyor. Niye? İşte mesela YouTube'da program yapıyoruz. Gelen yorumları falan söylemiyorum. Ama mesela biri bana dedi ki ya Salih'cim dedi, çok labali değil misin dedi. Ya neyim labali abi dedim. Ne yaptım? Ya ne yaptım yani? Ne yaptım? Yani normal hayatımda olmayan bir şey yapmadım ki. Ben öyleyim zaten. Öyleyim abi. Yani evde pijamayla sen oturmuyor musun? Sen pijamayla oturuyorsun evde. Ben de pijamayla oturuyorum. Şimdi ben evdeki pijamalı görüntümü böyle bir afişe ederek paylaşmıyorum. Ev halimi, evde takım elbise, evde çekim yapalım dedi arkadaşlar. Ev halimi takım elbiseyle gösteremem ki. Ev halimi pijamayla göstereceğim. Ki pijama da şey pijama değil. Yani altımda giydiğim mesela pijama, Umre'de giderken aldığım, orada rahat olsun diye giydiğim şey. Hani millet çünkü ona bile laf bulur diye onu giydim bilerek yani. Ama ona bile laf bulundu. Niye? Çünkü kafadaki şablona ters bir şey yapıyorsun. Kafadaki şablon masada sohbet yapan bir genç. Bak bu bir form oluşturabilir. Yani hoca efendilerimizin, büyüklerimizin sohbet formunu gençler de yaptılar ya işte. Masa koy, kürsü koyup konuştular. Ama bu da farklı bir form olabilir. Şimdi bir gençlikten bahsediliyor ve İslami güdümdeki, hareketteki STK'ların işte onların %5'ine falan ulaşabildiği söyleniyor sürekli. %5, %10 değil mi? Sürekli böyle istatistikler paylaşılıyor ki bana göre iyimser. %2 falandır yani. Belki de daha düşüktür. Yani bizim bu kadar faaliyet yapan vakıflarımızın, derneklerimizin, yani İslami temayüldeki camiaların, Türkiye'deki gençliğin 13 milyon genç var değil mi Türkiye'de? İstatistiklere
göre. Çok fazladır.
13 milyon en son galiba rapora göre. Raporu
kaç,
da gördüm.
Ya şöyle kaçla kaç yaş arasında?
Ha tamam doğru. Bak, o da doğru bak şimdi bak Alaaddin. Ama ortalama 20 milyon falan belki de. 20 milyona yakın diyebilirim. Daha fazla mıdır?
Ya yaş aralığını belirtmediğin hiçbir şey söyleyemem abi. 29 yaşına kadar dersen ayrı. 25 yaşına, 18 yaşına kadar dersen ayrı.
Tamam.
Ya, iyiyim sana.
Neyse yani sonuçta Türkiye'de bayağı bir genç var.
Genç var yani. Ha, o
i̇şte bu kadar genç var ve sen bu gençin işte 1 milyonuna falan ulaşamıyorsun ya. Şimdi biliyor musun? Yani çok düşük rakamlar. Mesela geçen hafta seninle, geçen haftalar yaptığımız programda hatırlıyorsun. Covid sürecinde STK'ların mevcut kitlelerine ulaşımlarıyla alakalı bir rapor paylaşmıştık. Evet. Adam zaten %8'e ulaşıyor. Yani rapora göre, o rapora göre. O %8'in de %46'sıyla münasebet devam ettirmişler Covid'de. Şimdi başka bir...
Yani adamın hani telefonu ulaşamadıktan sonra adama ulaşamıyorsun, bitiyor.
Ha, başka bir şeye bakıyorsun. Çıkıyorlar, diyorlar ki... Biz şu an son pandemi sürecinde yaklaşık 88 tane online program yaptık. Allah razı olsun abi. Online programa çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Online program yapmayan insan yer kalmadı ki zaten. Yani herkes yaptı. Farklı olarak ne yaptık? Bak gerçekten, bak ciddi söylüyorum bunu. Bak şunu bile, şu bile sosyal hareketlere vesile olabilirdi. Sokaktaki insanlar, mesela biz tabii dilenmek dinimizce haram. Ama bazı ihtiyaç sahibi insanlar var sokaklarda. Biz kağıt toplayanlar var. Değil mi? Hani pandemi sürecinde bu insanlar ne yaptı? Kağıt toplayanlar. Çünkü tüketim devam etti tabii ki ama sonuçta insanlar evlerinde olduğu için belki o hareketlilik zayıfladı. O insanlar ne topladı çöplerden mesela? Yani hepsini düşünebilirsin. İşte eskiciler, sokakta eski eşya satan insanlar ne yaptılar? Ya bu çok parça parça. STK'ysak, vakıfsak, derneksek bence bunları da biraz daha düşünmemiz lazım.
Bir şeyler söyleyeceğim ama Zülfiyar'ı hayır lütfen dokunamam. Dokunursam üzülürüz.
Ya dokunur musun?
Hayır asla dokunamam. Tamam. Sonra program sonunda hususi
merak
olarak
dokunurum. Merak ettim ama şu an. Hayır. Sen zaten şimdi şöyle akımetliğine...
Bak normalde biliyorsun ben kendimi şey yapmam. Pek yok, ben frenlemem ama şu an frenlemem gerektiğini hissediyorum.
Dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. Normalde Alaaddin şeydir yani hani Asıl bomba odur. Dinamit odur yani.
Evet evet.
Şu an ben biraz böyle yükselir gibi oldum.
Zülfiyar abiyi çağıracaktım yani hakikaten. Dokunacaktım böyle şa şa şa şa şa. Tokat manyağı yapacaktım Zülfiyar'a. Ama neyse.
Onu neyse kapıyı çeker hara. Giderdik Alaaddin artık.
Bilah hakikaten. Eyvallah. Ceketimiz de yok.
Eyvallah. Allah razı olsun. Yani bizi de bazı arkadaşlarımız yazıyorlar özellikle.
Israrla devam ediyor. Israrla devam ediyor. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Tamam. Yani abi kaldıralım kafamızı. Bak başka şeyler var. Şimdi biraz sonra hani bahsetmek istediğim bir husus vardı. Yine bununla alakalı. Bugün bildiğin dert küpü olmuşuz da onları böyle döküyormuşuz gibi hissediyorum ama. Mesela bak. Defalarca söylüyor. Sosyal girişim diye bir alan var. Sosyal girişimcilik. Nedir bu? Sanki bir girişim yapıp para kazanmak istiyormuşsun gibi. Yani o enstrümanları kullanarak bir sosyal sorunu çözmek üzere yapılan çalışmalar bütünü olarak adlandırılabilir. Bir sosyal girişim ifadesi. Şimdi bununla alakalı olarak özellikle belki bizim görüşümüze yakın olmayan insanların daha yoğun bir şeyi var. Çalışması var. Tabii ki. İslami camia içerisinden de iyi sosyal girişim projeleri çıkıyor, iyi sosyal girişimler çıkıyor ama...
Yani mesela Hüdayi Vakfı'nın bunlar... bir çalışması var değil mi? Sosyal Girişimcilik Akademisi var Hüdayi Vakfı'nın. Yo şöyle isim olarak bile hani...
Olması güzel bir şey.
Tabii ki ya bak, ama en azından bunu, bir niyet var, bir gayret var.
Bunu efektif bir şekilde evet. kullanıp bu terminolojiye veyahut da işte buraya yeterli katkıyı sağlayamıyoruz.
Evet.
Tamam mı? Mesela abi... Zorlu Holding, Atölye bir de S360 yani S360 ortaklığında kurulan bir sosyal inovasyon platformu var İmece isminde. Hı hı. Tamam mı? Şimdi baksan seküler adamlar bunlar belli bir çerçeve. Hani çok fazla o hani ortak yanı bulmakta belki zorluk çekebilir dünya görüşü açısından. Ama adamlar mesela bu sosyal girişimcilik noktasında hassasiyet sahibi. Bu konuda çalışıyorlar. İşte destek programları, bu noktada işte belki kuluçka merkezi diyebileceğimiz yer, işte STK'lar girişimler arasındaki diyaloğu geliştirmek için kurdukları ayrıca ortamlar falan böyle bir aslında şey gibi. Büyükçe bir böyle bir yapı. Tamam mı? Bu adamlar ne yapmışlar biliyor musun? Wikipedia'da sosyal girişimcilik sayfasını hazırlamışlar, değiştirmişler. Yani kendi anladıkları şekilde bir sosyal girişimcilik sayfası hazırlamışlar.
Evet. İçeriği güncellemişler yani.
İçeriği güncellemişler. Evet. Tamam mı? Şimdi bak mesela buradan sosyal girişimcilik sayfasını açalım. Şimdi sen mesela bir şey öğrenmek istediğinde ilk başta karşına çıkan şey ne oluyor?
İnternete yazdığımda mı?
İnternete yazdığımda.
Wikipedia çıkıyor mesela.
Wikipedia veya da Ekşi Sözlük çıkıyor. Evet. Şimdi sen mesela adam bir sosyal girişimcilik hakkında bir bilgi edinmek istiyor. Ne yapacak? İlk gireceği şey Wikipedia olacak. Evet. Sosyal girişimcilik sayfasını okuyacak. Peki bu sosyal... Buyur.
Ki Wikipedia da bir dönem Türkiye'de de yasak da biliyorsun şu an.
Tabii tabii. Tekrar... İki yılı aşkın süre yasak.
Şu an o erişim tekrar açıldı.
Ama o zaman yine V'nin başına sıfır koyunca Wikizio'ya
her türlü giriyordu. Her türlü giriliyordu canım.
VPN'si de girebilirdi.
Aynen ama şey var. Wikipedia'nın hani olumlu olumsuz tarafları tartışılır ama sonuçta bilgiye ulaşma anlamında bir ansiklopedik bir tarafı var gerçekten.
Tabii tabii. Tabii.
Yani iyi bir referans noktası sağlayabiliyor insana. Artık tezlerde bile ben işte yüksek lisans tezimi hazırlarken mesela hani hocamız şey diyordu hani Wikipedia'dan hani çok kullanmayın ama arada da bakabilirsiniz falan diyordu.
Evet.
Buyurun.
Şimdi adamlar Wikipedia'nın sosyal girişimcilik sayfasını hazırlamışlar. Tamam mı? Şimdi ben bir genç olarak sosyal girişimle alakalı bir bilgi edinmek istediğimde ilk başta karşılaşacağım şey ne olacak? Wikipedia'nın sosyal girişimcilik sayfası. Evet. Peki bu sayfayı kim hazırladı? İmece hazırladı. Yani ben aslında onların hazırladığı şekilde, onların düşündüğü şekilde, onların algılayış biçimiyle ben aslında onu algılamış oluyorum.
Evet.
Bilgiyi üreten onlar.
Evet.
Bilginin yayılması için önemli böyle ortaklıklar evet, yapanlar evet, onlar. Evet. Ve ben de uzun vadede onların düşündüğü, algıladığı gibi aslında onu algılıyorum. Yani niye biz bu içeriği üretemiyoruz? Niye biz bu noktada işte mesela bu terminolojilere işte bunlara katkı sağlayamıyoruz? Niye biz sadece işte belli bir yerde işte sadece hareket Instagram ediyoruz. Programlarında veyahut da sadece hı. eğitimler, konferanslarda sınırlı kalıyoruz? Hı. Mesela İbrahim Betil isminde bir adam var. Togla. İsmi hı-hı. çok anılır. Daha evvelden işte bankacılık yapmıştır ve şu an ama Türkiye'deki özellikle sivil toplum camiasının önemli isimlerinden bir tanesi. Adamın derdi ne biliyor musun? Adamın derdi şöyle bir kampanya başlatıyor. Bir savunuculuk faaliyeti. Diyor ki TDK'daki genç tanımı değişsin. Bunun için imza kampanyası başlatıyor. lobiler yapıyor falan. Diyor ki gençi şu şekilde tanımlayalım. Sonra tamam belki hani güzel fikriyatı güzel olabilir, o tanım içerisinde şeyler güzel olabilir ama adam TDK'daki genç tanımına takmış durumda. Genci İbrahim Betil'in veyahut da işte Togun anladığı şekilde anla, yani bütün herkes anlasın istiyor. Ya bu çok önemli bir şey değil mi?
Hı.
Belki çok basit geliyor bize. Hani TDK'da gence şu yazsa ne olur, bu yazsa ne olur.
Olur mu canım?
Hayır abi sen tabii, tabii. Sen orada aslında evet. bir zihniyeti yansıtıyorsun.
Aynen öyle. Ve şu an mesela en biliyorsun geçerli akçelerden biri. Bu YouTube'un özellikle çok etkin olması, yani görüntülü hareketli işlerin. İçerik üretmek. Yani içerik üretimi şu an çok önemli bir hal aldı ve millet uyandı buna. Mesela işte benim çalışmış olduğum yerle alakalı bazen işte bazı teklifler geliyor oraya da. Ya bizim işte projemiz var, bize içerik üretir misiniz gibi. Hem YouTube olsun başka alanlarda olsun. Artık bahsetmiş olduğumuz İslami camianın içerisindeki kurumlarımızın da bununla alakalı bir derdi olduğunu görmeye başladık. Ama bu daha yeni başladı. Yani 20 yıl önce başlayan bir taraf var, şimdi başlayan bir taraf var. Ve şimdi başlayan taraf da yine sınırlı bir şekilde gidiyor. Yani önünü çok açarak yapamıyorlar bunu maalesef.
Bizim yaptığımız şeyler nasıl oluyor biliyor musun? Millet geliyor, kullanıyor, bütün istifadesini oradan alıyor.
Sıkılıyor
onunla,
artık.
Onunla bütün propagandasını yapıyor. Sıkılıyor, artık onu çöpe atıyor.
Biz
ondan
başlıyoruz.
Sonra biz hadi bismillah. Aa böyle bir şey varmış, hemen bu şekilde.
Evet.
Abi bitti o iş. O evet. iş bitti bak, millet o zaman başka mecraya gitti. Hayır, burası önemli. Abi
bak aklıma şey geldi. Biz Lütfü abiyle bir program yapmıştık burada. Lütfü Arslan'la program yapmıştık burada. Lütfü abi şöyle bir şey söylemişti. Bir dönem o Amerika'ya gitmişti. Yani öğrencilik.
2000'lerin başında.
2000'lerin başında. Sonra bir daha bir Amerika'ya daha gitti o. Yani 4-5 sene önce. Biz de hani Lütfü abi şey yapmıştık. Abi ilk Amerika, ikinci Amerika falan. Neler oldu falan gibi. Şimdi Lütfü abi şöyle bir şey söyledi programda. Ya Amerika gücün merkezi dedi, tamam mı? Bak bu ifadeyi kullandı. Şimdi baktığında doğru bir ifade. Bak burada Amerika güzellemesi falan yok. Ki açtı da onu daha sonrasında. Yani bunu neden söylediğini, hangi anlamda söylediğini falan. Bizim programa o dönem çok eleştiri geldi o programa. Hani ya siz Amerika güzellemesini niye yapıyorsunuz falan gibi. Bir sonraki programda tekrar biz bu konuyu konuştuk. Ve şöyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi az önce senin bahsettiğin mevzu. Yani içerik oluşturarak o konuyu, yani genç kelimesini bile belirleyebilme sonuçta bir dert. Ve bu derdi adam sistematik bir şekilde yaptığı için senin kullanmış olduğun kelimenin, kavramın içini dolduruyor, tamam mı? O şey yaparak. Şimdi Amerika gücün merkezi derken de biraz ortaya böyle bir durum çıkıyor işte. Yani LGBT mevzundan bahsediliyor şu an. İşte internet dizi platformlarındaki olumsuz şeylerden bahsediliyor. Allah aşkına ya. Bak soruyorum bunu. Bizi dinleyen insanlarda bile. Bahsedilen dizi platformunu, film platformunu izlemeyen kaç kişi var? Ya bizi 100 kişi dinliyorsa 30'u 40'ı bence haberdardır ve izliyorlardır oradan bazı dizileri. Ya bizim bu içeriklerle, bu yapımlarla, bu ürünlerle karşılaşmama ihtimalimiz kalmadı artık.
Ve çok normalleşti.
Ve çok normalleşti.
Hatta bunu kabullenmeyen anormal gözüküyor.
Evet. Şimdi böyle bir tabloda, böyle bir durumda ben doğal olarak adam bu ürünleri ortaya çıkardığı için gücün merkezinde bu adam var şu an maalesef. Ve bu adamın gücün merkezinde olmasını biz hiçbir şekilde tasvip etmesek, doğru bulmasak bile sonuçta ona karşı da bir şey yapacaksak bunu bilmemiz lazım değil mi? Şimdi mesela Selçuk Bayraktar, Allah razı olsun, gerçekten müthiş bir bence Türk, yani gençlerin rol model olarak koyacağı adamlardan biridir yani. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanımızın damadı olması falan ilişkilendirmiyorum yani. Kendi başına bir hakikaten bir profil ortaya çıkardı. Yani yıllardır çalışıyor.
Tabii.
Eski videoları var adam. 2003, 2004, 2005'teki videolarında bile adam o zaman damat olacağını mı biliyor Cumhurbaşkanımıza? Haberi yok yani belki durumlardan. Ama adamın bir derdi var ve ne yapıyor? Bütün kendi de söylüyor belgeselde, o belgeselde.
Kaldı ki damat olduktan sonra bile ben 30 gün 40 gün hangarlarda yattım diyor. Şey.
Onu da söylüyor. Bak bütün hakikaten kendi de söylüyor. Engellere rağmen adamı engellemişler yani. Fikir olarak engellemişler. Allah'tan ailesi falan hani varlıklı bir aile destek olmuş. Bütün şey bak adam yaptı. SİHA'yı yaptı abi. Adama ne diyorlar şu an Orta Doğu'da? Ebu SİHA diyorlar. Gerçekten bak markalaştırdı.
Ne diyorsun ya?
Ebu SİHA diyorlar.
Allah Allah.
Gerçekten Ebu SİHA. Ebu SİHA yazınca Selçuk Bayraktar.
Bir bakayım ben.
Ama Arapça ifadeyle bir arkadaş söyledi bana. Hani Arap şeylerinde Ebu SİHA diye aratınca o çıkıyormuş. Bak Arapça çıktı mı?
Suriyeliler Selçuk Bayraktar'a Ebu SİHA ismini taktı.
Hah ya birçok yerde kullanılıyor Alaaddin. Şimdi Ortadoğu ülkelerini biliyorsun. İhracatı falan başladı ya SİHA'larımızın.
Ebu SİHA diye fan sayfaları falan açmışlar.
Tabii tabii. Şimdi bak şimdi böyle bir tablo var. Bak şimdi abi Selçuk Bayraktar diyorsun, övüyorsun, güzelliyorsun, helal olsun, müthiş bir adam diyorsun. Çok güzel. Kardeşim bu adam SİHA'yı merkeze alarak savunmayı, savunma sanayini merkez alarak güzel bir iş yaptı. Ve ne yaptı abi? Oradaki hani merkezi oldu değil mi Alaaddin? Merkezi evet. Oldu şu an. Dünyada merkezi oldu. Şu an dünyada SİHA teknolojisinde çok iyiyiz yani gerçekten. Bunu herkes kabul ediyor değil mi? Tamam. Abi adam da sinemada merkez. Adam müzikte merkez. Yani Amerika için söylüyorum. Yani Amerika derken de
alan var ki,
Amerika derken de Los Angeles, Washington falan dedi. Yani o kültür için. Yani emperyalizm. Avrupa'da bunu şey yapabilirsin. Mesela K-pop dersin, Kore dersin. Ama sonuçlar bunlar hepsi bizim için sınırlarımızın dışında olan şeyler. Yani yabancı tanımlamasını yapabileceğimiz şeyler. Şimdi kendi içimizde de bazı derdi olan insanlar ne diyorlar? Abi gençlik kavramını değiştireceğiz. Abi senin dediğin gibi sosyal girişimciliği değiştireceğiz. Gel içeriği biz üretelim. Abi Wikipedia'ya girmeyelim. Niye? Abi orada sakıncalı şeyler yazıyor. Abi YouTube. Abi YouTube'da her türlü içerik var. Her türlü reklam var. YouTube'a girmeyelim.
Tamam 30 sene sonra görüşürüz.
Tamam 30 sene sonra. Abi kendi çocuğundan imtihan olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Ya, kendi çocuklarıyla birçoğu imtihan olacak. Yani Allah o imtihanları göstermesin onlara inşallah. Öyle imtihan yaşamazlar ama. Bak benim kardeşim var 8 yaşında. Geçen gün konuşuyoruz onunla. Diyorum ki işte Sadık şunu yapalım falan diyorum. Yani hani bir şey anlatıyorum ona. Gel biraz da sen de şunu yapalım diyorum. Diyor ki it's not a problem. Okay. Vallahi lan bakıyorum. Oğlum sen niye böyle konuşuyorsun? Diyorum. Ne var ki abi diyor. Adam böyle konuşuyor ya. Bak 8 yaşındaki çocuk it's not a problem. Okay. Ya böyle bak konuşma dili bu. Şimdi bak konuşma dili. Ben çocuğa şey mi diyeyim? Oğlum senin haddine mi böyle konuşmak? Ne diyeyim çocuğa? E çocuk o dil bak o dille konuşuyor ya. Ya ben çocuğa İngilizce konuş falan demiyorum. Ama o çocuk çizgi filmlerde ki izlettiğimiz çizgi filmler sınırlıdır yani her şeyi izletmiyoruz ama okulda aldığı derslerde mesela okulda öğretmenler İngilizcesi gelişsin diye İngilizce müzik dinletiyorlar bunlara. Adamın hoşuna gidiyor abi İngilizce müzikler. Şimdi mesela İngilizce müzik dinliyor çok hoşuna gidiyor. E çünkü anlamaya da çalışıyor bir taraftan. Ne diyeyim ben çocuğa Sadık Osman İngilizce müzik dinleme. Aman diyemem ki ne yapabilirim? İşte İngilizce de öğrenmesi lazım bir taraftan değil mi? Bir dil öğrenmemiz evet. lazım. Yani bu çıkmaz içerisinde ben çocuğa bir sınır çizerek senin yolun burası buradan gideceksin diyemem ki. YouTube'da şu içerikleri izleme diyemem ki.
Bilmediğin şeyi yönetemezsin.
Yönetemezsin. E şimdi adam da biz işte tekrar başa dönelim. Yani bir programda biz Amerika gücün merkezi dedik diye bizi linç ettiler. Gerçekten. Şimdi de bak biz de bu konuşmalardan ötürü bugün program hakikaten farklı bir seyre evrildi. Bayağı şey yaptık dolmuşuz artık demek ki. Ama şu muhabbetlerimizden senin yapmış olduğun sosyal girişimcilik örneğinden benim vermiş olduğum örneklerden yola çıkarak bizi eleştirenler olabilir. Eyvallah saygı duyuyoruz ama şunu söylemek lazım. Bak tekrar söylüyorum 40 yaşındaki 45 yaşındaki 50 yaşındaki abilerimiz büyüklerimiz varsa bizi dinleyen daha gençler de olabilir. Çocuklarınızın imtihan olacaksınız yani net söyleyeyim bunu yani garanti veriyorum buna.
Eğer göz ardı ediyorsanız.
Göz ardı ediyorlar ama Alaaddin.
Günceli.
Yok göz ardı etmeyen çok az insan var ben sana söyleyeyim. Evet. Bak ben bile göz ardı ediyorum.
Hayır, biz de edebiliriz yani şimdi belki 15 sene sonra işte 40 yaşın üstüne çıkacağız. Evet. 50 yaşın üstüne çıkacağız. Yani o zaman teknolojisini belki biz de idrak edemeyip çok geride kalabiliriz.
Evet.
Yani bu sürekli yani insanlığın belki ilk başından beri hani bu kadar tabii ilerlemiyordu belki daha eski zamanlarda ama sürekli bir problem sürekli bir şey.
Evet abi şu var bak ya teknolojiyi kullanmak ayrı mesele bak teknolojiden biz teknolojik güncellememizi sürdürülebilir hale getiremeyebiliriz. Ya ben 50 yaşında teknolojiyi iyi kullanmayabilirim belki tamam bunu kabul ediyorum ama kafa meselesi olarak yani bir insanla bir gençle nasıl konuşacağımı ona nasıl yön vereceğimi bak ne lütfen abi örneği veriyorum 2 saattir ya gerçekten. Ya burada bir şey var abi. Süleyman Ragıp Yazıcılar yani bizim yapmış olduğumuz işlerle alakalı hani destek veren, yardımcı olan insanları biz anıyoruz burada. Niye? Çünkü bu bizi mutlu ediyor. Moral veriyor. Motivasyon veriyor.
Kim mutlu ediyor? Bu bizi mutlu ediyor derken?
Ebu Azer Dalmaz. Burada bak Erkam Radyomuz'un ses yönetmenlerinden biri. He. Saçlarında kazımış. Bizi mutlu ediyor kendisi. İbrahim Emre. Ya bu abiler bak şu an bakıyorlar. Bizi mutlu ediyorlar. Şimdi bak böyle bir şey olduğunda biz güzel örnekleri veriyoruz ve ne diyoruz? Eyvallah ama kardeşim bak senin söylediğin örnek yani bir kelimenin kavramın içinin doldurulmasını dert eden insanlara bizim alternatif olarak ya da sen bunu yap diye örnek verebileceğimiz bir şey maalesef yok.
Ne diyeceğim sana ya bu kadar konuşuyoruz da sen bir programa mı başlayacaksın bizden habersiz?
Daha şu an %100 ortaya çıkmadı ama yakında bir sürprizimiz olacak. Onu daha hiç önümüzdeki hafta konuşalım olur mu?
Tamam peki öyle yapalım.
Şu an olacak gibi yani çok ufak pürüzler var. Olursa güzel olur inşallah.
Peki. Peki. Ya,
peki.
Peki.
O zaman bana müsaade.
O zaman bana müsaade.
Vallahi Alaaddin zaten saate baktıysan eğer.
Evet saat gelmiş.
Süremizi de doldurmuş olduk aşağı yukarı. Eklemelerin çıkarmaların var mı?
ah ne eklemeler var da.
Şu şeyden biraz daha istiyorsan, imageden biraz daha bahsedeceksek.
Yok, ben kapattım o defteri.
Eyvallah.
Oraları kapattım.
Ben sadece şunu söylemek istiyorum tekrar.
Buyur.
Bu gökkuşağı mevzunu söyledik mesela biraz. Onun üzerine durmuş olduk. Ya mesela bence bu kelime bizim kelimemiz olabilir yani. Yani orası kullanıyor diye biz bunu yasaklı kelimeler...
Veriyorsun, bırakıyorsun evet. Yani. Bırakıyorsun, al. Bütün renkleri ona verdin. Abi renk güzel bir şey. Sen evet. Bütün renkleri ona verdin, bıraktın. Biz bak daha önce belki şeyde konuşmuştuk bunu radyoda.
Evet.
Evet. Renkler ya, bir tek eline verilebilir
tabii
mi
tabii diye. Tabii ya, kültürel olarak bir şey olabilir. Yani mesela bazı toplumlarda bazı renklere karşı bir kötü bakış olabiliyor. Yani saygı duyarsın. Dersin ki adamlar erkeklerin pembe giymesini istemiyor. Mesela Türkiye'de böyledir yani. Pembe çok şeye bakılmaz.
Ama giyen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Pembe gömlekler.
Pembe sarık takan adamlar var ya. Bak adam Hindistan'da mesela bazı tarikatlar pembe sarık takıyor. Afrika'ya sen de gittin. Görmedin mi orada şeyhleri nasıl giyindiğini? Kralların falan. Renk giyiniyorlar yani. Takılar falan takıyorlar. Bazı şeyin kültürel tarafları da var. Yani Kur'an-ı Kerim'de...
Türkiye'de mesela ben diyorum pembe tişört giyen, pembe gömlek giyen abilerimiz, büyüklerimiz yok mu?
Var tabii ki. Gördük. Var.
Hani... Abi, bu gözler neler gördü?
Hani biz de giyme deyip de giyenleri mi diyorsun?
Tabii. Ya,
tabii canım. O zaten onları kanser sorunumuz Alaaddin. Tabii. Hani ben sana ne diye? Ben sana benim yap ne diye, dediğimi yap dedim, yapmadığımı yap muhabbeti var ya işte.
Dediğimi yap, yaptığımı yapma.
Ha işte bak, kafa durmuş artık. Ya, o bizim şeyimiz abi, klişe yani, böyle asacaksın duvarlara falan onu.
Saat vakit doldu. Haydi Abbas, vakit tamam.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Alaaddin.
Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın, programımıza neşe verdin. Bu hafta Salih Üzgenç'i ağırladık. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Erkam Radyo'da Genç Zamanında bir haftanın, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.